Ayrım 8.
Yumuşak bir şala sarılmış Aksinya, yatağın başında durmuş, göğsünü karyolanın oymalı arkasına dayamıştı. Herhalde evimiz çoktan çökmüş gitmiştir. Yo, niye çöksün, dedi Yemelyan. Peki komşular, Melekoflar ne alemde? İyiler. Piotr izne eve gelmedi mi? Vallahi hiç duymadım. Peki Gregor? Gregor İsa doğdudan sonra geldi. Geçen yıl karısı ikiz doğurdu. Yaralanmıştı Gregor. Yaralanmış mıydı? Evet, kolundan. Dövüşten çıkmış köpek gibiydi vücudu. Yara bere içinde. Aldığı nişanlar mı fazlaydı, yaralar mı vallahi bilmiyorum. Nasıldı? Grişka demek istiyorum, diye sordu Aksinya. Hıçkırmamak için öksürerek titreyen sesine hakim olmaya çalıştı. Her zamanki gibi, şahin burun, kara yağız ne olacak? Türk oldu, Türk işte. Onu demek istemedim. Daha yaşlanmış mı acaba? Ne bileyim ben, belki azıcık yaşlanmıştır. Karısı ikiz doğurdu, demek çok yaşlanmamış. Ev çok soğuk, dedi Aksinya, ürperdi, dışarı çıktı. Yemelyan 8. fincan çayını dikerken Aksinya'nın ardından bakıyordu. Pis, aptal karı ne olacak, diye hırladı kendi kendine. Daha dün köyde ayağı çarıklıydı. Bir de şu haline bak şimdi. Hanım hanımcık, sevsinler. Ev çok soğuk. Hah, aşağı mahalle hanımı seni. Anan kancık köpek doğurmuş besbelli. Dayanamam böylelerine hiç. Gösteririm ben onlara, pis kancıklar. Ev çok soğuk. Yılan karı, ha? O kadar kızmıştı ki 8. fincan çayı bitiremedi. Kalktı, haç çıkardı, dışarı çıktı. Küstah küstah bakınıyordu çevresine. Tertemiz döşemeleri mahsustan çizmeleriyle kirletti. Dönüşte efendisi ne kadar düşünceliyse o da öyle. Hıncını attan çıkardı. Kırbacın sapını hayvanın gerisine gerisine batırıyor, ana avrat dümdüz gidiyordu. Hiç yapmadığı bir şey yaptı. Efendisiyle tek kelime konuşmadı. Sergei Platinoviç de ürkek ve suskundu. 8. Güneybatı cephesinde yedekte tutulan piyade tümenlerinden birinin 1. Tugayı ile ona bağlı 27. Don Kazak alayı Şubat ihtilalinden önce baş gösteren karışıklığı bastırmak için Petersburg'a gönderilmek üzere cepheden geri çekildi. Tugay cephe gerisine aktarıldı. Yeni kışlık elbiseyle donatıldı. Bir gün iyice beslendikten sonra trene bindirilip yola çıkarıldı. Ne ki olaylar alaylardan hızlı ilerliyordu. Daha alayın hareket ettiği gün imparatorun başkumandanlık karargahında tahttan feragat ettiğini bildiren bir kararname imzalandığına dair ısrarlı söylentiler kulağa geldi. Tugay yarı yolda durduruldu. Razgon istasyonunda 27. Kazak alayı trenden indirildi. Nakliye arabaları bütün yolları tıkamıştı. Kaputlarına kırmızı bantlar iliştirilmiş, erler omuzlarında İngiliz yapısı Rus tüfekleriyle peronda dolaşıp duruyordu. Birçoğu heyecanlıydı. Manga manga düzene sokulan kazaklara endişeli gözlerle baktılar. Yağmurlu gün sona ermek üzereydi. İstasyon yapılarının damlarından fıkır fıkır sular dökülüyor, raylar arasında yağlı su birikintileri koyun postunu andıran gökyüzünün yumuşak, kasvetli rengini yansıtıyordu. Manevra yapan lokomotiflerin gümbürtüsü kısık kısık çıkıyordu. Yük ambarının gerisinde kuzgun bir ata binmiş Tugay kumandanı alayı karşıladı. Atların topuk mahsallarına kadar suya batmış bacaklarından buharlar tütüyordu. Süvari kolu geçtikten sonra kargalar hiç korkusuz uçup yola koyuldular. Portakal rengi at pisliklerini gagalamaya koyuldular. Tugay kumandanı dizginleri kıstı. Mangalara sert sert bakarak bir nutuk söyledi. Sözlerini bulmakta güçlük çekiyor, kem küme diyordu konuşurken. Yanında alay kumandanı duruyordu. Kazaklar, milletin dileğiyle İmparator 2. Nikolas hükümeti. Devrildi. Duma'nın geçici komisyonu hükümete el koymuştur. Ordu ve orduyla birlikte sizler bu haberi sükunetle karşılamalısınız. Kazağın ödevi vatan toprağını dışarıdan ve yani dışarıdan gelecek saldırılara karşı savunmaktır. Çıkan karışıklıklardan uzak tutacağız kendimizi. Yeni hükümeti kurma işini sivillere bırakacağız. Bu işlere biz karışmamalıyız. Ordu için savaş ve siyaset bağdaşmaz şeylerdir. Böyle temellerin sarsıldığı zamanlarda Tam burada nutuk çekmeye alışık olmayan yaşlı general teşbihi bir türlü yerine oturtamadı. Alay sabırla bekliyordu. Böyle zamanlarda çelik gibi sert durmalıyız. Sizin kazak ödeviniz, asker ödeviniz verilen emirleri yerine getirmektir. Düşmanla eskisi gibi cansiperhane dövüşeceğiz. Bu arada oradakiler. Kolunu arkaya savurup belirsiz bir işaret yaptı. Duma ülkenin kaderini çizsin. Savaşı bitirdikten sonra ülkemizin iç hayatında bizim de göreceğimiz işler olacak. Ama şimdilik orduyu yüzüstü bırakmamalıyız. Bırakamayız. Orduda siyaset yapılmayacaktır. Kazaklar istasyonda birkaç gün kaldılar. Geçici hükümete bağlılık andı içtiler. Toplantılara katıldılar. Sık sık kendi bölgelerinden adamlarla görüştüler. Ama istasyonda kaynaşan erlerden hep ayrı durdular. Toplantılarda duydukları konuşmaları kendi aralarında tartışıyor, her bir şüpheli kelimeyi enine boyuna ölçüp tartıyorlardı. Sonunda hepsi de şu ya da bu yoldan aynı sonuca vardı. Madem şimdi hürriyet vardı, savaşın sonu geldi demekti. Subaylar bu inanca karşı koymakta, Rusya'nın sonuna kadar savaşmaya zorunlu olduğunu onlara anlatmakta güçlük çektiler. Ordunun üst kumandan kademesini saran şaşkınlık daha aşağı kademelerde olumsuz sonuçlar doğurdu. Tümen karargahı Petersburg'a yarı yolda takılıp kalan Tugay'ın varlığından habersizdi sanki. Erler dağıtılan 8 günlük tayını yiyip bitirdiler. Komşu köylere doluştular. Yoktan içkiler çıktı ortaya. Sarhoş erlerle, subaylarla karşılaşmak olağan şeylerdendi. Düzenli görev tekerinden sökülüp alınan kazaklar vagonlara doluşup dona geri gitmek için nakliye beklemeye koyuldular. İkinci yedeklerin derhal terhis edileceği yolunda ısrarlı söylentiler vardı. Kazaklar atlarını ihmal eder, günlerini pazar alanlarında geçirir oldular. Siperlerden getirdikleri Alman battaniyelerini, süngüleri, kaputları, tütünü verip yerine mal alıyorlardı. Alayın cepheye dönmesi için emir gelince hoşnutsuzluk açıktan açığa kendini gösterdi. İkinci bölük cepheye gitmeyeceğini bildirdi. Kazaklar lokomotifi katara bağlatmadılar. Alay kumandanı silahlarını ellerinden alacağını söyledi de telaşın ardı kesildi biraz. Katar ağır ağır cepheye doğru ilerlemeye koyuldu. Vagonlarda kazaklar durumu tartışıyorlardı. Nedir bu be kardeşler? Bu mu hürriyet dedikleri? Hürsün ama iş savaşa gitmeye gelince yine dökeceksin kanını ha? Değişen ne ki? Hiçbir şey. Peki çarı niye devirdik öyleyse? Çarın zamanında neyse bugün de o. Eski hamam eski tas, yalnız tellaklar değişti. İyi dedin valla. Allah kahretsin bu herifleri, daha ne kadar sürecek bu? 3 yıldır koynumuzda silahla yattık, yetmedi mi? Bir demir yolu kavşağında kazaklar sanki aralarında anlaşmış gibi hep birden vagonlardan dışarı döküldüler. Kumandanın vaatlerine, tehditlerine kulak asmadan bir toplantı yaptılar. Kumandan kocamış istasyon şefini yanına alıp kazakların arasına girdi. Onları vagonlarına dönmeye, yolu açmaya çağırdı ya boşuna. Kazaklar can kulağı ile bir başçavuşun ufak tefek bir kazak erinin konuşmalarını dinliyorlardı. Kazak eri kızgınlığını nasıl dile getireceğini bilemiyordu. Kazaklar, bu iş böyle gitmez. Her şeyi bozdular yine. Bizi aptal yerine koyuyorlar. Madem bir ihtilal oldu, herkes hür şimdi. Savaş bitsin artık. Çünkü halk da, biz kazaklar da istemiyoruz bu savaş devam etsin. Haksız mıyım? Doğru, çok doğru. Bıktık artık be, gına geldi. Kıçımızda pantolon kalmadı, savaşa nasıl devam ederiz? Kahrolsun savaş, evlerimize dönelim. Hadi lokomotifi çözelim, gelin çocuklar. Kazaklar, bekleyin biraz, kardeşlerim. Ulan durun diyorum size, durun hele, kardeşler, diye ufak tefek kazak avazı çıktığı kadar haykırdı. Bekleyin biraz, lokomotifi el sürmeyin, bize oyun oynanmasına razı değiliz biz, o kadar. Alay kumandanı göstersin kağıdı, bizi gerçekten istiyorlar mı cephede, istemiyorlar mı bilelim. Oyuna gelmeyelim diyorum ben. Alay kumandanı kendinde değildi. Dudakları titreye titreye tümen karargahından gelen, alayın cepheye gönderilmesini emreden telgrafı okudu. Kazaklar tekrar trene binmeye razı oldular. Tatarsk'tan 6 kişi aynı vagona düşmüştü. Pyotr Melekov, Nikolay Koşeov, Misha'nın amcası, Anikuşka, Fyodor Bodovskov, Merkulov, çingene yüzlü kıvırcık siyah sakallı, çakmak çakmak ela gözlü bir kazak ve Maxim Gryaznov. Bu Gryaznov bir edepsiz candan adamdı. Savaştan önce ünü Don ülkesinin bir ucundan öbürüne yaygın yaman bir at hırsızıydı. Rüzgar vagonun içinde at koşturuyor, üzerlerine çul atılmış hayvanlar alelacele kurulan yalakların önünde bekleşiyor, döşemenin ortasında bir toprak yığını üstünde ıslak çalı çırpıdan tüten keskin kokulu duman kapının çatlaklarına doğru çekiliyordu. Kazaklar ateşin çevresinde eğerleri üstünde oturmuş, ayaklarını kurutuyorlardı. Bodovskov çıplak ayağını ateşe tutmuştu. Köşeli kalmuk yüzünde hayatından memnun bir gülümseme vardı. Gryaznov postalının kalkık tabanını mumlu sicimle dikiyordu. Dumandan kısılmış bir sesle konuştu. Ben çocukken kışın ocağın yanına büzülürdüm. Ninem o zaman 100 yaşını aşkındı. Saçımda bitleri ayıklar, konuşurdu benimle. Küçük Maksim'im benim, canım, eskiden insanlar bugünkü gibi yaşamazdılar. Hayatları iyiydi, kanunun dediğinden çıkmazlar, hiçbir şeye üzülmezdiler. Ama sen küçüğüm, büyüyünce ne günler göreceksin kim bilir. Yeryüzü hep telle kaplanacak. Gökte uçan demir burunlu kuşlar gelip gelip insanları gagalayacak. Karpuza dadanan ekin kargası gibi. İnsanlar arasında açlık, sefalet, veba olacak. Kardeş kardeşe, oğul babaya karşı çıkacak. Yangının söndürdüğü otlar gibi yeryüzünde hiç ama hiç insan kalmayacak oğlum. Gryaznov bir an durdu, devam etti. Bütün dedikleri çıktı. Telgrafı icat ettiler, işte teller size. Demir kuşlar da uçacaklar. Bekleyin, nasıl açlık olacak, göreceksiniz. Bizim çiftlikte bu son yıllar toprağımızın yarısı bile sürülmedi. Her yer böyle. Hasat bir kötü olsun da görün siz açlığı. Kardeş kardeşe karşı çıkacak dedin. O biraz fazla değil mi? Diye sordu Pyotr Melekov. Bekle de gör, o da olacak. Bodovskov, kumanda edecek birisi olmazsa kapışırlar diye söze karıştı. Belki herifleri bastırmak zorunda kalacağız. Koşeov güldü. Önce şu Almanları haklayalım da. Haklarız, haklarız. Daha önümüzde savaş var. Anikuşka köse suratını dehşetle buruşturup haykırdı. Şu senin bacağı kıllı çariçen aşkına söyle be. Daha ne kadar sürecek bu savaş? Senin suratında sakal çıkana kadar hadım herif, diye Koşeov onu taklit etti. Herkes gülüşürken Anikuşka önüne baktı. Birden Gryaznov haykırdı. Hayır ama yeter artık. Boğazımıza kadar geldi. Biz burada bitten sefaletten kırılıyoruz. Ailelerimiz de memlekette sürünüyor. Bıçakla kessen kanları akmayacak. O hale geldiler yani. Pyotr bıyıklarını çiğneyerek alaycı bir sesle ''Ne böğürüyorsun öyle?'' diye sordu. ''Ne olduğunu pekala biliyorsun.'' dedi Merkulov, Gryaznov'un yerine. Bıyık altından gülüyordu. ''Kazak ne ister ne özler bilirsin. Bazen çoban davarı otluğa çıkarır. Güneş otun çiğini ısıtana kadar her şey iyidir. Ama bir kere güneş tepeye vardı mı, sinekler başlar uçuşup vızıldaşmaya. Burada öyle işte.'' Dönüp Pyotr'a baktı. İşte ondan sonra Bahçavuş Bey, davar başlar tekme atıp böğürmeye. ''Evet, böyledir bu. Sen de bilirsin böyle olduğunu. Kasılmayı bırak şimdi. Hiç davar gütmedin mi? Buzağının biri kuyruğunu sırtına çarptığı gibi başlar koşturmaya. Hadi bütün sürü peşinden. Çoban durdurmaya koşar, durdurabilirse ne âlâ. Sel gibi giderler. Hani biz Almanlara nasıl saldırıyorduk? Öyle. Sıkıysa durdurmaya çalış bakayım. Ne demek istiyorsun yani? Merkulov hemen cevap vermedi. Sakalının bir buklesini parmağına sarıp şiddetle asıldı. Ciddi bir yüzle konuştu. 2 yılı geçti, savaşıyoruz öyle değil mi? Siperlere bizi sürdükleri 3 yıl olacak neredeyse. Niçin? Amaç ne? Kimse bilmiyor. Onun için ben diyorum ki eninde sonunda bir Gryaznov, bir Melekov çıkar bırakır gider cepheyi. Onların ardından alay çekilir, alaydan sonra da ordu. Yeter artık, yeter. Demek istediğin buydu demek. Buydu ya, ben kör değilim. Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğunu görüyorum. Birisi çıkıp püf desin, her şey yıkılıverecek. Adamın sırtından kaput düşer gibi. Ağırdan gel biraz, diye Bodovskov uyardı onu. Biliyorsun Piotr Başçavuş, ben hiçbir yoldaşımın başına kötülük gelmesine sebep olmadım, diye Piotr haykırdı hemen. Peki peki kızma, şaka ediyorum. Bodoskov birden sıkıldı. Çıplak ayağının kalın parmaklarını oynatarak kalktı, atların yanına gitti. Köşede sıkıştırılmış saman balyalarının yanında öbür köylerden birkaç kazak aralarında alçak sesle konuşuyorlardı. Bir ara bir şarkı tutturdular. Çirden bir kazak, Alimov, hızlı bir dans yapmaya başladı. Biri omzuna vurup homurdandı. ''Bırak canım şimdi.'' Koşeyov onları da ortaya çağırdı. İstasyon çitinden koparttıkları çalı çırpıyla ateşi beslediler. Ateşin ılık çevresinde şarkı çağıran sesle ışıdı. ''Yükünü vurmuşlar sırtına, bekliyor savaş atı. Sahibi güvey durduydu o kilise kapısında. Ana torun, o güzelim genç kadın, iki göz iki çeşme ağlamaları yakın. Lakin kazak binince atına, hazır olmuş savaşa. Karısı üzengiden tutmuş, mızrağından yeğeni. Komşu vagonda vızıltılı bir akordeon kazak dansı çalmaya başladı. Çizmeler döşemeyi acımadan dövüyor, çatlak bir ses haykırıyordu. Hayat mı bu? Yandım bittim. Çay yüküne sırt yetmiyor. Kazak mısın? Giy boyunduruğu. Nene gerek rahat senin. Pugaçov'um sesleniyor. Dipnot. Yemelyan Pugaçov, 1773 ve 75 arasında çara karşı ayaklanan kazaklarla köylerin önderi. Yoksun millet, gelin beri. Kazaklarla kazak başı. Bir başka ses yüksek perdeden öbürünü bastırdı. Çar hizmeti namusumuz, karısını kim özlemez, bir kız olsa özlem neye, çarın canı cehen. Kazaklar şarkıyı kestiler, birbirlerine göz kırpıp sırıtarak öbür vapurda gitgide artan şamataya kulak verdiler. Piotr Melekov dayanamadı, patladı. Hay keratalar, hay! Kahkahadan kırılıyordu. Melekov'un sarı ışıltılar saçan kahverengi gözleri birden ışığı verdi, ayağı fırladı, tempoya uydu. Çizmesinin ucuyla hızlı hızlı dokundu yere. Sonra birden ayağını yere çarpıp oynak bir hava tutturdu. Hem dönüyor hem ikide bir çömelip bacaklarını ileri geri savuruyordu. Kazaklar sırayla dans edip ısındılar. Öbür vagonda akordeon çoktan susmuştu. Arada bir kısık sesli adamların savurduğu küfürler, lanetler işitiliyordu. Kazaklar dansa devam ettiler. Anikuşka inanılmaz bir coşkunlukla hopladı, zıpladı. Kazara kıçüstü ateşin üstüne düşene kadar sürdü bu. Kazaklar kahkahayı bastılar. Anikuşka'yı ateşten çekip aldılar. Kıçı yanan pantolonunu mum ışığında incelediler. Merkulov ona acır gibi, "Çıkar bari şunu ayağından," dedi. "Kaçırdın mı çingene? Ne giyerim sonra?" Merkulov heybelerini karıştırıp bir kadın gömleği çıkardı. Ateşi yeniden yaktılar. Merkulov gömleği askılarından tuttu, kaldırdı, kahkahadan katıla katıla konuştu. Al işte, istasyonlardan birinde çamaşır ipinden arakladıydım. Bir işe yarar herhalde dedim. Al, kullan. Anikuşka'da lanetin bini bin para. Zorla giydirdiler gömleği. Öyle coşkunlukla gülüp çığlık atıyorlardı, öbür vagonların pencerelerinden başlar uzandı. Karanlıkta hasetten kırılan sesler duyuldu. ''Ne yapıyorsunuz orada ulan, aygırlar? Bu ne böğürme bu böyle?'' Bir sonraki durakta akordeoncuyu kendi vagonlarına çağırdılar. Öteki vagonlardaki kazaklar da geldi, sıkıştı aralarına. Yalaklar kırıldı, atlar tedirgin olup duvara yapıştı. Belli dev gibi bir kadınındı vaktiyle gömlek. Anikuşka'nın topuklarına kadar varıyordu. Anikuşka ufacık bir daire içinde üzerinde o kadın gömleği gücü kesilip yere yuvarlanıncaya kadar oynadı durdu, fır döndü. Fakat kana bulanmış Bielorusya'nın üzerinde yıldızlar yaslı yaslı ağalaşıyordu. Karanlık trenin iki yanından geçip gecenin açık ağzına dalıyordu. Kopuk yaprak, rutubet, çürümüş kil ve mart karlarının kokusuyla dolu rüzgar toprağı alçaktan yalayıp geçti. 9. 24 saate kalmadan alay cephenin çok yakınına varmıştı. Tren bir kavşakta durdu. Başçavuşlar trenden inme emrini getirip tebliğ ettiler. Vagonlara kalaslar dayandı. Atlar çabucak yola indirildi. Vagonlarda unutulan eşyalar, saman desteleri filan doğruca ıslak kumun üstüne fırlatıldı. Bir süre ileri geri konuşmalar oldu. alay kumandanının emir eri öteden Pyotr Melekov'a seslendi. Kumandan seni istiyor istasyonda. Pyotr kaputunun apoletini düzelterek ağır adımlarla o yana yürüdü. Giderken Anikuşka diye seslendi. Benim ata göz kulak oluver. Anikuşka hiç ses etmeden onun ardından baktı. Asık yüzünde her zamanki can sıkıntısına karışmış bir endişe okunuyordu. Pyotr çamurlu çizmelerine baka baka yürürken kumandanın kendisini niçin çağırdığını merak etti. Peronun sonunda sıcak su deposunun yanında toplanmış bir grup dikkatini çekti. Yanlarına gidip konuşmalarına kulak misafiri oldu. 20 kadar er uzun boylu, al yanaklı bir kazağın çevresini sarmıştı. Kazak sırtını depoya vermiş, bir tuhaf duruyordu. Köşeye kıstırılmış av hayvanı gibi. Pyotr adamın sakalını yüzüne, mavi çavuş apoletlerinde dikili 52 numarasına baktı. Onu daha önce bir yerde görmüş gibiydi. ''Nasıl becerdin bu işi? Üstelik de çavuşsun be!'' diye yüzü çilli bir gönüllü piyade eri adama çıkıştı. ''Ne oluyor burada?'' Pyotr önünde duran birinin omzuna dokunup merakla sordu. Er başını çevirip isteksiz cevap verdi. ''Bir kaçak yakaladık. Sizin kazaklardan biri.'' Kazağın geniş kızıl kaşlı, kızıl bıyıklı yüzünü nerede gördüğünü hatırlamaya çalıştı Pyotr. Adam gönüllünün ısrarlı sorularına hiç karşılık vermeden mermi kovanından yapılma bir köseden sıcak su yudumluyor, suya batırdığı kuru peksimetleri kemiriyordu. Lokmasını çiğneyip yuttukça büyük aralık gözleri kısılıyordu. Bir oraya bir buraya bakan gözlerinin üstünde kaşları titrekti. Yaşlıca eli süngülü, iri yarı bir er duruyordu yanında. Kazak suyu içti bitirdi, yorgun bakışlarını dikti kendisini süzen erlerin üzerinde gezdirdi. Çocuk gibi içten, mavi gözleri birden alev alev oldu. Lokmasını bir acele yuttu, kısık, derin, katı bir sesle haykırdı. ''Hayvan mıyım ben be? Bırakın da iki lokma yiyelim şurada eşoğlu eşekler. Allah kahretsin sizi. Hiç mi adam görmediniz be?'' Erler kahkahadan kırıldılar. Fakat Pyotr daha ağzından ilk kelimeler çıkarken adamın kim olduğunu hatırlamıştı. Savaştan önce yıllık Yelanskaya pazarında babasıyla ondan 3 yaşında bir boğa satın almışlardı. ''Fomin, Yakov ulan!'' diye bağırarak öndekileri iteleyip kendine yol açtı. Adam şaşırmıştı. Maşrapayı ağzından indirdi. Dalgın, gülümseyen gözlerle cevap verirken ağzındakini çiğnemeye devam etti. Utangaç bir hal gelmişti üstüne. ''Pek tanıyamadım seni kardeş.'' dedi. ''Rubiezin'den değil misin sen?'' ''Evet, sen de Yelanskaya'dan değil misin?'' ''Hayır, Vyashanska'dan. Ama ben seni tanıyorum. Pazarda 5 yıl önce babama bir boğa sattıydın.'' Yüzünde yine o çocuksu, sade gülümseme. Fomin hatırlamaya çalıştı. ''Vallahi unuttum, hatırlayamadım.'' Üzüldüğü belliydi. ''52.'de miydin sen?'' ''Öyle. Kaçtın mı? Nasıl yaptın bunu kardeş?'' Fomin papağanı başından alıp içinden eski püskü bir tütün kesesi çıkardı. Öne eğildi, papağı yavaşça koltuğunun altına sıkıştırdı. Bir parça kağıt yırttı. Ancak ondan sonra sert, yaş yaş ışıldayan bir bakışla gözlerini Pyotr'a dikti. ''Dayanamadım da ondan.'' dedi ters ters. Adamın bakışından sıkılan Pyotr bir öksürdü, sarı bıyıklarını ısırdı. Yaşlı muhafız içini çekerek silahını kaldırdı. ''Hadi bitir artık konuşmanı da senin yüzünden başım belaya girmesin şimdi.'' dedi. ''Yürü, gidiyoruz.'' Fomin bir acele maşrapayı çantasına koydu. Yüzüne bakmadan Pyotr'a eyvallah dedi. Tıpkı bir ayı gibi iki yana sallana sallana muhafızın yanında istasyon kumandanlığına yollandı. Pyotr eskiden birinci mevki büfe olan odaya girdiğinde alay kumandanı masanın üstüne eğilmiş onu bekliyordu. Yanında 2 bölük kumandanı vardı.